Evet arkadaşlar, herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Yine bir salı günü haftalık kripto sosyal haftalık değerlendirmesiyle karşınızdayız. Burak burada, Kerem burada, bir de ben buradayım şimdilik. Yine haftayı değerlendireceğiz. Önümüzdeki haftadan beklentilerimizi ifade etmeye çalışacağız. Burak, Kerem hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk herhalde.
Dostlar, şimdi birkaç dakika hep yaptığımız gibi dilerseniz bekleyelim, paylaşımlarımızı yapalım. Herkes toparlansın, ondan sonra sohbetimize başlayalım. Kerem, senin bağlantında bir sıkıntı yok galiba.
Abi şimdilik iyi, bakalım başımıza bir iş gelmezse.
Tamam. Hadi bakalım, hayırlısı. Arkadaşlar Kerem tatilde, telefonunun hat anlamında problem yaşayabileceğini söyledi ama biz yine de gel şansımızı deneyelim dedik. Şu ana kadar iyi gidiyor gibi gözüküyor.
Evet.
Bir dakika sonra falan başlarız inşallah. Toparlanalım. Evet arkadaşlar, bence yavaş yavaş başlayabiliriz. Tekrardan hoş geldiniz. İlk girişte belki olmayan arkadaşlarımız vardır. Şimdi Burak, eğer senin için de uygunsa Kerem'le başlamak istiyorum. Ne zaman kopacağı belli değil onun.
Tabii. Uygundur abi.
Eyvallah. Kerem, buradasın değil mi?
Buradayım abi.
Tamam. Kerem, sana genelde hep yaptığımız gibi piyasa hakkında soracağım. Genel itibariyle piyasayı nasıl görüyorsun? Yani teknik anlamda da, işte on-chain anlamında da, zaten on-chain'de uzunca bir zamandır konuştuğumuz üzere pek bir hareketlilik yok. Yani evet, ufak tefek gün içinde hareketlilikler olsa da bizim genelde baktığımız, genel trende okumaya çalıştığımız metrikler oldukça kısır hareket ediyorlar bu aralar. Teknik anlamda da işler çok tatsız. 200 haftalık hareketli ortalamanın altında ikinci haftayı kapattık. Aylık kapanışa giderken 50 aylık hareketli ortalamanın altındayız. Ve çok az zamanımız kaldı. Yani böyle istisnai bir durumun içine giriyoruz gibi gözüküyor. Evet. Nasıl görüyorsun piyasayı Kerem?
Şimdi abi, yaz için zaten biz şöyle demiştik. Yani yengeç piyasası adını koymuştuk. Aşağı yukarı yengeç piyasası olarak ilerliyoruz. Yani 20K tabii. Şimdi şöyle söylemek lazım. 24K önemli bir çizgiydi. Özellikle on-chain metriklerine göre. Realized price dediğimiz alandı. Buradan hep bir geri dönüş olmuştu geçmişe baktığımızda. Şimdi bu fiyat seviyesi bizi şu an için tutmuş gözükmüyor. Tabii ki bu anlık bir anlık bir altına geçiş olabilir. Sonrasında tabii ki düzeltebilir ama şu an itibariyle şeye de baktığımızda, opsiyon piyasasına da baktığımızda, belki hani takip etmeyi bırakmış arkadaşlar olabilir ama Max Payne'i takip edenler özellikle görmüştür. Ay sonu kapanışı, yani Mayıs ayı sonu kapanışı itibariyle, bu ay sonu kapanışı, artık Haziran'a geldik. 24'ü, yani geçen cuma kapanmıştı. O kapanıştan sonra 30K'dan 29K'dan Max Payne 25K'ya kadar düştü. Zaten Burak'la belki 1-2 gün öncesinde konuşmuştuk. O da Max Payne'le ilgili bir sohbetimiz olmuştu. Ben de Max Payne'in çok geride kaldığını, yaklaşması gerektiğini söylemiştim. Kapanıştan sonra o yaklaşışı yaptı zaten. Ciddi bir seviyeyle yaptı. 4K'lık bir düşüş hareketi gösterdi bize. Dolayısıyla opsiyon piyasasında da 25K şu an için geçilmesi zor bir alan gibi duruyor. Yani oranın kırılması önemli olur. Ama tabii devamlı aşağı geliyor. Devamlı baskı devam ediyor. Senin söylediğin teknik verilerde de evet. Yani hem Nasdaq, hem ABD borsaları, hem kripto, yani 200 haftalık hareketli ortalamayla 150 haftalık hareketli ortalama arasında hareket eden, aslında artık yani son direnç, hani son teknik olarak bakabileceğimiz alanlar diyebiliriz buralara. Hani buraların altındaki kapanışlar artık hep söylediğim gibi aşağı yukarı balta girmemiş ormanlar. Her iki, yani birçok finansal piyasadaki metrik için balta girmemiş ormanlar. O yüzden şimdilik hani böyle buradan kopacağız, uçacağız diyemiyoruz. Ama hani en azından umut ettiğim bir süre paralel yengeç piyasası en azından devam etsin. Ve burada en azından bir birikim süreci burada oluşsun. Yani şu an için evet, 20K altında bir alım görüyoruz piyasalarda. Ama bu ne kadar kuvvetli bir alım? ne kadar satış talebini karşılayacak bir alım. Ha, bunu görmemiz lazım. Evet, on-chain tarafında hareketlilik sadece işte zaten piyasada da görüyoruz. Herkes son zamanlarda işte CDD verilerini paylaşır oldu. Tabii bunlar bizim hep uzun vadeli önem verdiğimiz metrikler. Çünkü CDD verileri nedir? Uzun vadeli, kısa vadeli yatırımcıların kar realizasyonları, zarar realizasyonları, panik satışları yaptığını gördüğümüz uzun vadecilerden, uzun vadeli alım yapan arkadaşlardan, 155 gün üzerinde birikim yapmış arkadaşlardan satış gördüğümüz verileri bize gösteren, muhtemel satışları gösteren veriler. Bunların akışının olması bence oldukça normal. Zaten bulunduğumuz bölge dolayısıyla ve makroekonomik riskler de göz önünde bulundurulduğunda buradan akışın gelmesi normal. Dolayısıyla ben burada böyle günlük ya da saatlik takip yapılması değil, bu verilerin devam eden şekilde geleceğinin zaten öngörülebilmiş olması gerekiyordu. Şu anda da geliyor bu veriler. Evet, ama şu an tek önemli şey var. Talep satışı karşılıyor mu? Satış talebi karşılıyor mu? Yani şu an böyle bir piyasadayız. Dolayısıyla şimdi
talep satışı karşılamıyor şu anda.
Evet. Yani işin özü bu. Şu an için talep satışı karşılamıyor. Yükseliş yönlü bir hareket etmemizin önünde bir engel devamlı satışların gelmesi. Bu da dediğim gibi normal. Yani çünkü çok yukarıda maliyetlenen birçok arkadaş oldu. Aşağı, yani geçmiş senelerde de maliyetlenenler olsa şu an ne diyoruz? 2018 tepesindeyiz. Yani 2017-2018'de almış biri şu an satış o döngüde alım yapmış birinin şu an satış yapması bile mantıklı. O açıdan bu verilerin gelmesi normal. Devam da edebilir. Ama tabii bunlar da azalış görürsek işte o zaman şeyi söyleyebiliriz. Yani evet, artık satış biraz yavaş yavaş azalmaya başladı. Dolayısıyla gelecek talep bunu karşılayabilir diyebiliriz. Ama şu an orada değiliz. Yani hem hash ribbon, işte madenciler tarafından gelebilecek satışlar, uzun vadecilerden gelebilecek satışlar, kar zarar satışları, birçok satış var. Talep de az. Yani şu an piyasaya talep gelmesi kolay değil açıkçası. Herhangi bir piyasaya talep gelmesi kolay değil. Çünkü insanların cebindeki para azalıyor, enflasyona karşı insanların alım gücü azalıyor. Ve bu açıdan bakıldığında herhangi bir ürüne çok ciddi talep gelmesi için bu ürünün kendini enflasyon altında ezilmeyeceğini insanlara kanıtlamış olması gerekiyor. Evet, Bitcoin belli dönemlerde bunu yaptı ama genel itibariyle para basmanın kuvvetli olduğu ve aslında öncesinde Bitcoin'e yatırım yapıp kar realizasyonu yaparsan seni enflasyondan koruyabilir sonrasında gelecek. Yani para basmanın sonucu olacak enflasyondan seni koruyabilir ama kar realizasyonu yaparsan. Dolayısıyla böyle bir ortamdayız. Şu an için Bitcoin bize şunu göstermesi lazım herhalde. Yani ben makro politikada para basmayla ilerleyen bir ürün değilim. Benim bambaşka bir iddiam var. Biz bu iddialarını zaten biliyoruz ama bu iddiaların gerçekliğe kavuşması için zaman lazım. Ve böylesi bir kriz gerçekten Bitcoin'in başına ya da finansal piyasaların başına 100 yılda birkaç kere gelebilecek büyüklükteki bir kriz olabilir. O açıdan da şu an için hani net bir yön söylemek zor ama yukarıdan baskı, aşağı yönünde biraz daha açık olduğu bir piyasa ortamındayız. Ben şu an için böyle bakıyorum herhalde.
Basit bir şey soracağım herhalde. Tabii. Talepte arzdan bahsettiniz ya.
Senden bir reaksiyon bu konuya bekliyordum. Özellikle son birkaç cümleyle alakalı. Nitekim geldi de. Buyur abi tabii ki.
Talep satışı şu anda karşılamıyor olsa fiyatın devamlı düşmesi gerekmiyor mu? Çok basit de temel bir soru soruyorum yani.
Ya şimdi şöyle bir talepten bahsediyoruz Burak. Yani 21 binden, 22 binden, 23 binden, 24 binden alıcı olması lazım. Bu alıcı yok. Şu an 19 binden, 18 binden, 17 binden alıcı var. Ama 20 binden, 21 binden de satıcı var. Dolayısıyla burada bizim yükseliş yönlü bir talebin satışı karşılamadığını bu açıdan söyleyebiliriz. Çünkü bu tarz ürünler yukarıya doğru fiyatın artması için devamlı senden sonra gelecek adamın daha yüksek alıcı olması lazım. Bu yok.
Önemli çıkış olan için mi? Anladım da ben tamam ben yanlış anlamışım. Ben. Çıkış için doğru tabii ki de talebin daha fazla olması lazım ki satıştan artsın fiyat da. Son bir haftadır da bir düşüş olmadığı için hani belli bir satış hala var. Ama belli bir bunu karşılayacak talep olduğu için de fiyat hala yani sarkmadı aşağı genel, doğru. Ondan Burak, bahsediyorum.
Belki orada biz doğru cümleleri seçememiş olabiliriz. Genel trend anlamında onu söyledik. Yani şu anda trend anlamında satıcıların kuvvetli olduğu bir trendin içindeyiz. Şu anda derken bu bugün başlamadı. Kasım'dan beridir böyle. Onu söyledik aslına bakarsan. Genel tamam, bir yoldu yani.
Tamam tamam.
Birkaç yani şöyle Kerem son söylediklerine ben birkaç ekleme yapayım. Ben de pazartesi günkü videomda bunun altını çizdim. Gerçekten Bitcoin yaratılış felsefesi itibariyle ve algoritmik kodu itibariyle Bitcoin gerçekten sınırlı varlık olması. Yani üretilebilecek Bitcoin'lerin sınırlı olması sebebiyle evet yani gerçekten mevcut enflasyonist ortam karşısında durabilecek belki de dünyadaki en kusursuz varlık doğru. Ama Bitcoin'in fiyat anlamında değerlenip insanların dikkatini çektiği 2010'dan bu zamana kadar olan dönem hep küresel piyasalarda bol para dönemi. Dolayısıyla bu bol para döneminde aslında hani paraya karşılık bir enstrüman olarak çıksa da bol para döneminde yatırım almış ve dikkat çekmiş bir varlık. Handikap söz konusu.
Evet.
Ve yani gerçekten az paranın olduğu bir dönemde BTC ne yapacak şu anda kimse bilmiyor. Çünkü öyle bir dönemi yaşamadık. Zaten hani hep insanlara şeyi anlatmaya çalışıyoruz ya, seninle de defalarca konuştuk bunu. Yani evet en geniş metriklere bile baksak 10 yıllık bir mazimiz var. 10 yıl o kadar. Yani dolayısıyla ama bu 10 yıllık dönemde de küresel piyasalarda paranın bol olduğu dönemdi. Dolayısıyla finansal enstrümanların fiyat anlamında yükselişe geçtiği bir dönemdi. Peki parasal sıkılaştırma döneminde ne yapacak Bitcoin? Kimse de bunun cevabı yok. Çünkü yaşamadık daha önce bunu. Evet. Yani bir belki 30 yıl sonra inşallah Allah ömür versin yine belki bakarsın böyle şeyler olarak senior analistler olarak böyle değerlendirmeler falan yaparız. Yani o zaman belki başka şeyler konuşacağız. Değil belki kesinlikle olacağız ama bugün elimizde bir veri yok bunu değerlendirebilmek için. Ve bu gerçekten büyük bir handikap. Yani şu anda ben pazartesi günü hatta takipçilerime dedim. Yani ben mevcut dinamikler açısından, mevcut teknik göstergeler, mevcut on-chain göstergeler için bakıp buna göre stratejimi oluşturdum. Buna göre de hareket ediyorum. Alımlarımı yapıyorum. Hiç beklemediğim bir döneme girersek o dönemin dinamiklerini algılayıp yeni stratejiler üretmeye çalışacağız. Ben en azından şu anda daha realist davranarak mevcut sisteme uymaya çalışıyorum. İnşallah değişmez. Ümidim bu yönde. Yani değişirse nelerle karşılaşacağımızı hiç kimse bilmiyor.
Evet. Ya, şu anda zaten hani şunu da söylemek lazım. Buradan Burak daha iyi bağlar zaten. Yani bugün fintech hisselerine bakıyoruz. Bitcoin'e bakıyoruz. Belki bankalara gidip bakabiliriz. Bankaların hisselerine, başka hisselere bakabiliriz. Şu an başarılı duran bir ürün yok. Yani ben işte commodity'ye de girebilirim. Buradan hani altın, evet petrol belli ölçekte başarılı ama şu an tabii ki savaşın etkisi ve benzeri etkiler de var orada. Önümüzdeki süreçte daha da bence orası keskinleşecek. Daha keskin bir bıçak olacak. Enflasyon üstünde de sallanan bir bıçak olacak aslında. Ama hisse bazında baktığımızda yani yatırım yapılabilecek ürün bazında baktığımızda birçok ürün fail ediyor zaten şu an. Yani başarısız oluyor. Dolayısıyla hani bu bize yani paranın kısılmasının piyasalardaki etkisini, son yıllardaki bu bol paranın dönüşümünün etkisini bize ufak ufak göstermeye başladı. Ama şu an burası dip diyebilmemiz için işte Fed'in çoktan başlamış olması gerekiyordu. Birçok ülkenin mesela ECB yani Avrupa'nın çok önceden başlamış olması gerekiyordu. İtalya mesela ciddi zor durumda. Almanya'da sıkıntılar başlayacak. Tabii biz bunları kıyaslarken şunu da dipnot olarak ekleyeyim. Yani ben Türkiye'yi hiçbiriyle kıyaslamıyorum. Yani biz %70-%80 enflasyonla yaşıyoruz şu an. Bunlar tabii
o da resmi rakam.
Resmi rakam. Evet, yani resmi rakamlara göre.
Ona kimsenin inandığı yok yani.
Evet. Ama yani dünyadaki bu kriz, işte Japonya Merkez Bankası'nın yaşadığı kriz vesaire, hani birçok büyük yatırımcı şunu bile oynuyor. Yani Japonya'nın ciddi anlamda default pozisyona gelmesini ve benzeri şeyleri put pozisyonlar olarak opsiyon piyasalarında değerlendiren birçok büyük yatırımcı var. Yani herkes bir şekilde kendini hedgelemeye çalışıyor kriz karşısında ve dolayısıyla hedgelerken de hani olur da bir batış olursa belli yerlerde, çok ciddi yerlerde, hani buradan kazanayım bazında bakıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir talep gelmesi herhangi bir piyasaya kolay değil. Burada çok ciddi bir ürünün kendini kanıtlaması gerekiyor. Bitcoin bunlardan biri olabilir mi? Evet, olabilir. Ama senin de dediğin gibi, hani benim de anlattığım gibi, Bitcoin'in ya da kripto piyasasının bunu bize göstermesi gerekir. Önümüzdeki süreçte, yani bu olacak mı olmayacak mı, gerçekten şu an için soru işareti.
Kerem bir şey soracağım. Herhalde bir saniye. Bir şey soracağım Kerem'e. Bu arada şu enflasyonla ilgili, enflasyonu en iyi analiz edecek kişi aranızda benim. Çünkü Türkiye'ye en son geçen sene Ağustos'ta geldim. Şimdi önümüzdeki ay tekrar geleceğim. Çünkü bir senedir hiç gelmiyorum. Fiyatları falan yani reel olarak hiç bilmiyorum.
Sürpriz.
%70'e inan sen. Öyle gel.
Geçen seneki bu kredi kartı şeylerinden, işte Gökçeada'da orada burada ne kadar para harcadığımı çok iyi biliyorum. %70'den fazlasını şey yapacağım, yani reddedeceğim restoranlarda orada.
Ya şöyle, hani burada hazır beraberiz. Hani Burak, sana da bir spoiler olsun. Şimdi ben hani tatil bölgesine geldiğim için az çok anlatayım. Yani bir kere yolda gidiş geliş benzin masrafı, aşağı yukarı 700-800 kilometreye harcayacağım benzin masrafı gidiş geliş 3 milyara falan denk geliyor. Yol masrafı 600-700 TL, üstüne işte köprülerden vesaire koyman gerekiyor. Bir beach'e gideceksen en ufak giriş parası, hani en kötü yerde 100-150 TL'den başlıyor. Peynirli sandviç mi yiyeceksin? 150 TL. Salata mı yiyeceksin? 120 TL. Gibi fiyatlar.
Abi
yani
dur,
hani...
abi dur, dur.
Yemeyin kardeşim, yemeyin. Yemeyin dur. Kardeşim.
Lütfen. Yani dur, çok girdin ya, bir saniye. Ben sana şöyle bir örnek vereyim. 2 yıl önceydi galiba, eşim ve çocukla gelmiştik. Bolcaada'da arkada bir Habbele koyu var. Özel bir koy, şey gibi yani, parayla girilen bir koy. Oraya gitmiştik, ben Çanakkale'liyim zaten. Orada işte girmiştik, çocuk bütün gün orada, işte hem giriş parası, öğle yemeği yedik, işte gün boyunca ye iç vesaire falan. Akşam çıktığımda 200 TL hesap ödemiştim, çok gelmişti. Ha, evet. Ben bir daha gitmeyeyim oraya.
ama Burak senin bizlere göre şöyle bir avantajın var. Tabii ki TL bazında mukayeseler yaparsan şok olacaksın bir kere, onu söyleyeyim. Yani resmen şok olacaksın. Ama bir yandan da ulan dolar kazanıp bu ülkede yaşamak ne güzelmiş be de diyeceksin.
Yani şunu net söyleyeyim zaten. Şunu
yani
net söyleyeyim.
Ülkenizin kıymetini bilin deyip evet. Dönebilirsin yani buradan, evet. Ben sana söyleyeyim.
Ya Burak, şunu çok net söyleyeyim. Yani bu bölgede zaten hani Kalkan, Kaşfetiye, ben şu an o bölgedeyim. Normalde zaten turist, gurbetçi vesaire sayısı zaten fazladır. Ama bir tane yerli turist, gerçekten Türkiye'de yaşayan ve burada gezen turist bu sene görmedim. Ve her restoranda gerçekten hiçbir şekilde görmüyorsun. Yani İngilizler ve gurbetçiler, başka kimse yok. Ve zaten restorana girdiğimde falan bana da hi hello diyorlar. Yani Türkçe konuş diyorum. Abi pardon, alışkanlık diyor artık. Yani böyle bir durum var hani Türkiye'de. Yani Türkiye gibi olan ülkelerde gerçekten çok zor durum.
Sana şeyi soracaktım Kerem. Bu her şey... Altın düşmedi ya, sen hani benzin fiyatlarını savaşa bağladın, yani onunla ilişkilendirdin doğru olarak, evet. Enerji fiyatlarını, diğer emtialar. Sence altın neden düşmedi bu dönemde? Ya bir tek o kaldı yani, hani
şimdi
sağlam
altında
kalan.
Altında çok büyük bir beklenti vardı aslında Burak. Yani savaş döneminin en önemli yatırımlarından biridir altın. Yani savaş çıkıyorsa altın yatırımı yapmak böyle bir...
Ama istenen performansı da vermedi, öyle
evet,
değil mi
vermedi.
Kerem? İşte evet, bu oradan dengeledi yani biraz.
Evet, refleks buydu ve birçok şu an çok hani büyük altını konuşan, devamlı altını konuşan yatırımcılar bayağı şey durumunda. Yani moralleri bayağı bozuk, gerçekten istediğini alamamış durumda. Ve hani artık yükselişinden de çok emin değiller. Hani savaşın bir ikinci, üçüncü kısmı gerçekten olmayacaksa, bu savaş derinleşmeyecekse hani altından da şüphe eden birçok yatırımcı modeli var ki altına çok güvenen kesimlerden geliyor bunlar genelde.
Anladım,
ama, teşekkürler. Ama şöyle söyleyeyim, yani hani çok büyük bir artış bekleniyordu, gelmedi. Bu anlamda başarısız diyorum aslında altın için.
Yani şöyle de denilebilir. Eğer beklenen artışı yapsaydı muhtemelen diğer emtialar gibi onda da geri çekilme olacaktı.
Evet.
O yerinde saydı biraz yani aslına evet. bakarsan. Burak senle devam edelim mi abi?
Edelim edelim tabii.
Şimdi birincisi genel olarak bu Kerem'in söyleyeceklerine eklemek istediğin herhangi bir şey varsa onunla başla. Ama ben hani açıkçası iki konuda senin yorumlarını merak ediyorum. Bir tanesi enflasyon konusunda biraz daha böyle optimist yorumlar yapmıştık. Yani biraz daha böyle ümit var konuşmuştuk son yaptığımız yayınlarda en azından. O anlamda o hava devam ediyor mu? Bu enflasyonun düşeceğine dair bir inanç var mı yoksa hayal kırıklığı mı yaratıyor? Bir ikincisi de kripto regülasyonlar anlamında Amerika Birleşik Devletleri'nde ne durumdayız? Bu iki konuyu bize açıklarsan çok memnun olurum. Buyur abi.
Tabii. Biraz önce sizin konuştuğunuz bir konuyla senin konuşun bir konuya ben de bir ekleme yapayım bu hani uzun vadeli şeyle alakalı, projeksiyonla ilgili. Ya yani şu anda bir parasal sıkılaştırma dönemindeyiz doğal olarak. Onu yaşıyoruz ve bütün hani riskli varlıklar şu anda değerini kaybediyor. Bunu her yerde paylaşıyoruz zaten. Yani zaten biz bu parasal sıkılaştırmanın devam edeceğini uzun vadede düşünüyorsak zaten Bitcoin'e falan kriptoya hiçbir şekilde yatırım yapmayın yani. Kimse yapmasın. O zaman bu sistem çalışıyor anlamına gelir. Yani Bitcoin'in çıkış noktası zaten 2008'deki krize karşı 809 milyar dolar para basıldı. Ona bir tepki olarak ortaya çıktı. Yani bu merkez bankalarının bastığı para havadan basıp işte gelecek nesillerin omuzlarına yüklenen bir yük. Burada bir çarpıklık var yani. Siyasal bir çarpıklık var burada. Bu çarpıklık karşılık olarak hani bu sistemsel soruna karşı ortaya çıkan bir şey bu. Bir Bitcoin. Ama siz bu sistemin böyle devam edeceğini işte hani bu çok güzel. İşte Fed de artık para basmayacak artık. Yani merkez bankaları herhangi bir kriz olmayacak. Her şey güllük gülistanlık devam edecek. Böyle bir inancınız varsa zaten kriptoyla ya da Bitcoin'le özellikle şey yapmayın. Çünkü şey olmuyor yani. Buradaki uyuşmuyor yani hani ona inanıyorsanız Bitcoin'in o zaman hikayesinin bir karşılığı kalmamış oluyor. Hani ben özellikle Bitcoin'e benim tanışmam da zaten yani Bitcoin'in teknolojisiyle vesaire değil. Tabii ki de onlar önemli ama giriş benim hani bana kapıyı açan şey merkez bankalarının Fed'in işte uzun vadeli borçlanmanın işte 1970'ten beri havadan basılan paraların analizinden sonra onları öğrendikten sonra bu açıldı bana. Yani şey oldu diyelim. Onun yolunu yaptı diyelim yani. O şekilde oldu. Yani o, ikisine birden aynı anda yani parasal sıkılaştırma devam etmesiyle işte Bitcoin fiyatının artacağı aynı anda olacağını düşünmüyor. Yani böyle bir şey zaten olması imkansız. Ama uzun vadede zaten biz bu krizlerin devam edeceğini, zaten yeni krizlerin olacağını, zaten bu sistemin çarpık olduğunu bildiğimiz için Fed de eninde sonunda ülkeyi de işte bütün ekonomileri de çökertme riskini de almayacağı için eninde sonunda gevşemeye, eninde sonunda para basmaya devam edecek. Ve para basıldıktan sonra sadece Bitcoin değil, arzı kısıtlı olan altın gibi, gayrimenkul gibi, işte sanat eserleri gibi, işte vesaire gibi şeyler, hani arzı kısıtlı olan şeylerin fiyatı uzun vadede artacak. Yani işin mantığı bu. Mantığını bu şekilde anlamadıktan sonra İşte şu anda sıkılaştırma var deyip işte büyüteçle bu döneme bakınca işin şeyini birazcık hani kavrayamamış oluyoruz. Bir de şey söyleyeyim bununla alakalı. Yani on-chain metriklere bakın, teknik analizi siz daha iyi biliyorsunuz. Yani şu anda herhangi bir metrik, herhangi bir gösterge Bitcoin'in işte pahalı olduğunu, işte overvalued olduğunu, işte değerinden daha fazla olduğunu gösteren herhangi bir şey yok şu anda. Bütün hepsi yani hemen hemen demiyorum hepsi Bitcoin'in şu anda işte tırnak içerisinde ucuz olduğunu gösteriyor. Ama bu demek değil ki yarın öbür gün 10 bine inmeyecek. Bu demek değil ki işte yarın öbür gün işte daha da düşmeyecek burada. Tabii ki de düşer. Ama siz bu sistemin çarpıklığına zaten inanıyorsanız en başında ve Bitcoin de şu anda çok yani tepe noktasından %70 oranında düştüyse eninde sonunda doğal olarak buraya da para yani bu şey için de geçerli bu arada. Teknoloji hisseleri için de geçerli. Sonuçta bu para basılımında oraya da gidecekler yani. Ama bunlar uzun vadeli. Kısa vadeli tabii ki de doğal olarak şu anda parasal sıkılaştırma dönemindeyiz. 3 Kasım 21'den beri onun içindeyiz. O yüzden de her şeyin düştüğü gibi o da düşüyor.
Burada çok özür dileyerek bir araya gireceğim. Yani aslında belki meramımızı tam ifade edememiş olabiliriz. Orada ufak bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi şöyle, parasal sıkılaştırma döneminde Bitcoin'in ne yapacağına dair bir fikrimiz yoku anlatmaya çalıştık. Birincisi o. İkincisi, bu vakte kadar Bitcoin fiyat anlamında, sadece fiyat anlamında, yani fiyatın nerede olduğu Bitcoin'in fundamental değerini azaltmaz ya da yükseltmez. Fiyat ayrı bir mesele. Fiyat piyasayla alakalı bir mesele. Ama fiyat anlamında sadece ve sadece Bitcoin'in prim yaptığı dönemler tamamen piyasada bol para olduğu dönemlerdi. Zaten buna tepki olarak ortaya çıktı. Yani biraz aslında tepki gösterdiği sistemin içine doğdu. O sistem devam ettiği müddetçe de bol olan para buna da girdi. Biraz daha böyle değerlendikçe tabii ki insanlar parası buradan bir kazanç kapısı olarak görerek buraya daha çok eğilim gösterdiler. Bu bildiğimiz bir şey. Söylediğimiz sadece şu: parasal sıkılaştırma döneminde ne olacağını bilmiyoruz. Yani bu hepimiz için yeni bir deneyim olacak. Yani bu konuda parasal genişlemede fiyat anlamında işte şey yaptı, deyim yerindeyse prim yaptı. Parasal sıkılaştırmada da tam tersi olur ya da olmaz, olmalı olmamalı gibi bir yorumumuz yok. Sadece böyle bir tecrübemiz yok demeye çalıştık aslına bakarsan.
Anladım abi. Muhtemelen ama sen şeyi de ayırıyorsun biraz. Hani bu 2014'te işte, yani o dönem tabii ki de biraz daha erken olduğu için bir parasal sıkılaştırma dönemi yaşamıştık biz aslında FED açısından, ama Bitcoin o zaman zaten daha böyle bir yeni bir olduğu için o dönemi birazcık ayırıyoruz doğal olarak.
Evet evet, yani ayırmalıyız da gerçekçi bakarsak açıkçası.
Doğru söylüyorsun. O zaman şeyle ilgili, regülasyonlarla ilgili yani bugün de bir newsletter'ı paylaştım.
Abi enflasyon.
Doğru. Doğru. Yani enflasyonla ilgili açıkçası şu anda hani söylediğim gibi öyle Mayıs'taki gelen enflasyon bir düşmüştü. Haziran'daki enflasyon tekrar düşerse, işte açıklanan, daha doğrusu Haziran'da açıklanan Mayıs için düşerse diye ondan açıkçası çok umutlanmıştık, senin de söylediğin gibi bir düşüş trendine girecek mi diye. Ama şu anda işte o hikaye tamamen değişmiş ve artık hani bu enflasyon kontrolden çıkmış enflasyon hikayesi diyelim. Şu anda çok daha baskın ve her yerde işte %8'ler, 9'lar, 10'lar konuşuluyor. Açıkçası hani veriyi görmeden bir şey söylemek şu anda zor, ama yani o korkunun da şu anda hani çok yoğun bir şekilde hissedildiğini piyasada söylemek için zaten hani ekstra bir şey bilmeye gerek yok. Çünkü hani o Mayıs Haziran'ı bir hatırlayalım, daha doğrusu Mayıs ayını. Hani enflasyon işte kontrolden çıkıyor savunanlar birazcık sesleri daha az çıkmaya başlamıştı. Herkes işte düşüşe girdi. Ekonomistler ondan bahsetmişti. Ben de o dönemde söylemiştim işte hani bir düşüşe girdi. Bunun teyidi için işte bir ay daha, işte ikinci FED kararından sonra bir enflasyon daha açıklanacak. Hatta o zaman Powell da demişti hani bizim bundan kesinlikle emin olmamız lazım düştüğüne dair diye. Ama o işler tamamen tersine döndüğü için şimdi önümüzdeki açıklanacak olan enflasyon muhtemelen ayın 10-12'si civarında açıklanır diye tahmin ediyorum. Her ay o şekilde açıklanıyor. Şu an henüz bakmadım tam tarihine, ama muhtemelen Temmuz'un ilk haftasının sonlarına doğru açıklanır. Bakacağız. Yani açıkçası yani emtia fiyatlarında bir düşüş var. Bunu söylemek lazım. Yani bu tepe noktalarından %20-%30 oranında bir düşüş var yani. Hem tarılda, hem benzinde, hem diğer şeylerde. Hani bunlar hani olumlu olarak etki yapar mı? Tabii ki yapar. Bir saniye, bu şeyi raporu açmaya çalışıyorum da şey yaptım. Bu emtia fiyatlarıyla ilgili şeyle ilgili net bir bilgi vermek istiyorum. Ne kadar düştüğüne dair. ama açamadım. Kusura bakmayın. Yani bu şeydeki enflasyonun son dönemde bir kez daha zıplamasını sağlayan emtia fiyatlarındaki ciddi artışın şu anda soğuduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tepe nokta oranının hem tahılda hem mısırda işte hem bakır hem işte benzinde vesaire hepsinde bir düşüş var. Bu tabii ki de şey yani enflasyondaki belki bu şeyi ciddi bir şekilde artışı önüne geçer diye ümit edelim sadece. Regülasyonlarla ilgili de çok fazla bir şey şu anda söylemeye gerek yok. Bir newsletter benim haftalık onu tam yayından önce attım. Gary Gensler'ın açıkçası bu sadece Bitcoin emtia, diğerleri işte menkul kıymet tekrar söylemesinin sebebi işte Gary Gensler işte diğer altcoin'leri bana verin. SEC'de ben bunları bir elden geçireyim diyor kısacası. Bitcoin'i de CFTC alsın diyor. Zaten o commodity işte MTA olduğu için. Şimdi bu elden geçirme olayını da biraz açayım, açıklayayım yani. Yani Gary Gensler işte altcoin'lerin bir menkul kıymet olduğunu söylüyor. Onu savunuyor. Eğer onun söylediği şekilde regülasyonlar geçerse Amerika'daki borsalarda, bunu altına özellikle çiziyorum. Amerika'daki borsalarda listelenen altcoin'lerin sayısının yüzler, 300, 500 değil de hani yaklaşık 40-50 falan olabileceğini, olması gerektiğini zaten savunuyordu. Ciddi şekilde düşecektir. Tabii ki de hani Binance'in işte Amerika'daki Binance US, Amerika borsası işte FTX'in de var. Burada Amerika borsası, Coinbase zaten. Hani şu anda altcoin'lerin işte 300 tanesi diyelim. Bunların işte 200 tanesi buradaki borsalardan çıkarılırsa tabii ki de bunların sadece işte Amerika'daki borsalardan çıkartılması anlamına gelmez bu. Yani anlamına gelir ama bunun etkisi her yerde yani hissedilir. Bunlar için de projesi...
Evet. Burak çok özür dilerim. Bu menkul kıymet meselesinin birazcık daha anlaşılabilmesi adına menkul kıymet olarak değerlendirildiğinde diğer Amerika Birleşik Devletleri borsalarında listelenen hisse senetlerinden bir farkı kalmıyor. Dolayısıyla onların listelenmesi için aranan standartları buraya uyarlayıp aynı standartlarla herhalde bir denetime tabi tutacaklar. O yüzden zor değil mi geçmeleri?
Tabii tabii. Yani zaten onu yapmadan şu anda bu işleri yaptılar senelerdir. Öyle bir durum da var. Hani geriye dönelik bir ceza mı kesilir, anlaşma mı yapılır hiç bilmiyorum ama onun boyutunu, onu artık yani hükümetin, devletin vereceği hani şey belirleyecek diyelim. Hani ne kadar bu işin üzerine gidecekler sert bir şekilde o belirleyecek. Sonuçta bunlar menkul kıymetse ve bunlar menkul kıymet olarak hareket etmemişlerse bunun bir cezası olması gerekir yani. Hani tamam siz yapmadınız bunu hadi hoşça kalın diye olmaz bu iş. Bir de şöyle bir şey var ama şunu da unutmayalım. Hani projesi iyi demeyeyim ama yani projesi iyi, oturaklı, sağlam işte altcoin'ler varsa eğer o yani var tabii ki de. Bunlar mesela büyük bir ihtimal benim tahminim hani SEC ile bir yani SEC bunlara bir süreç verecek işte 3 ay 6 ay her neyse. Diyecek ki işte şu şunları yapın. Şunları yapmazsanız şu tarihe kadar borsalardan kaldırılacaksınız. Ama yaparsanız orada kalmaya devam edeceksiniz gibi. Ve bunlar aslında şey yani hani nasıl diyeyim? Seni beni koruyacak işte buradaki dinleyicileri aslında korumasını sağlayacak yani yatırımcıları korumasını sağlayacak şeyler bunlar.
Ama Burak aynı zamanda da inovasyonu baltalayıcı bir yanı da olmaz mı bu meselenin? Yani mesela Luna işte algoritmik bir sistem üzerine inşa edildi. Sonu hüsran oldu. Ama hani bunun gibi yeni şeylerin denenmesini de engelleyecek bir şey olmaz mı? O yani işin bu tarafı da mesela tartışılan bir mesele. Özellikle bu Wisconsin eyaletinin mi şeyiydi? Meşhur bir kadın var ya.
Wyoming, Cynthia Lamis.
Ha Wyoming. Evet evet. Wyoming'in mesela o hanımefendi sürekli inovasyonun baltalanmaması gerektiğini söylüyor. Aslında özü itibariyle herkeste bu şüphe var. Yani onun o boyutu da nasıl mesela balanse edilecek SEC tarafından? Açıkçası ben merak ediyorum.
Yani şimdi öyle bir risk var. Cynthia Lomis ama zaten hani diğer kripto paralar için değil, daha çok hani Bitcoin ve Bitcoin madenciliği adına konuşuyor. Yani şey açısından da hani kripto olarak açısından da daha çok bu stabil coinleri vurgu yapıyor. Hani altcoinlerle ilgili bir yorumunu, bir şeyini ben hatırlamıyorum yaptığını. Bu yeni çıkardıkları taslakta da zaten hani bu altcoinlerin bir security olduğuna dair bazı yorumlar var. O da SEC'ye dahil olacak. İşte Bitcoin aslında bir MTA, o da CFTC'nin şemsiyesi altına girecek diye. Ki zaten aşağı yukarı oradaki vadeli ETF'in çıkması da zaten onu söylüyor. Şimdi inovasyon, yani doğru söylüyorsun, böyle bir risk var ama şimdi Luna dediğimiz şey bir inovasyon değil yani, bu yani bir Ponzi'nin şekil değiştirmiş bir cihali bu. Burada bir inovasyon yok.
Verdim. Yok, inovasyon tarafı hani normal sabit coin'lerden farklı olarak algoritmik sabit coin çıkarmaya çalıştılar ya, yani sadece fikir açısından söylüyorum bunu. Sadece aklıma ilk o örnek geldiği için onu söyledim.
Anladım.
Yani neticede ama genel fikir olarak yeni projeleri de, yani çünkü mevcut bir taslağın üzerine, mevcut bir beklentinin üzerine inşa edilecek bu SEC'nin ruhsatı diyeyim, deyim yerindeyse izni, onun o taslağın çok dışına çıkabilmeleri engelleyecek gibi geliyor bana açıkçası.
Yani şöyle söyleyeyim sana, hali hazırdaki menkul kıymetlere uygulanan şey, şirketlere uygulanan şey, yani belli disclosure'lar var. Siz zaten bir şeyi satıp bunun karşılığında para alıyorsanız, bir fon sağlıyorsanız, bunu net bir şekilde açıklamanız, bu paranın işte şey bir şekilde, şeffaf bir şekilde nerede kullanıldığı, şirket olarak bunları sizin açıklamanız lazım. Şirketin sahipleri bunun ne kadarını, payını aldı, satış yaptıklarında bunu işte SEC raporlarında, 3 aylık yaptıklarında onları, mesela Coinbase'in sahibi IPO'dan sonra, şeyden sonra hem sahibi ve içindeki işte bazıları satmışlardı. Bunu nasıl öğrendik biz? Çünkü Coinbase işte Coin adında bir hisse senedi çıkardı. Hisse senedi olarak SEC'de işte listelendi vesaire borsalarda. Biz bunu öğrendik. Şimdi biz biliyoruz ki yüzlerce, binlerce coin var. Bunlar işte pump dump'la, yani işte ünlü bir kişi, birkaç kişiyi kullanarak, işte kripto influencer'larını kullanarak bunların fiyatlarını arttırıyorlar. Arkadan bunları satıyorlar. Bunu biz bilmiyoruz mesela. Tamamen burası şey, karanlık bir yer burası yani. Şimdi SEC'in de söylediği şey, hisse tarafında bilmek zorunda. Yani aynen, evet. Bunu raporlamak zorundalar. Şimdi biz yani bilmeyelim mi, sallıyorum X coin'i geldi işte bir borsada listelendikten sonra X coin'in CEO'su, founder'ı, her neyse işte ekiptekiler sattıysa tepeden. Biz bunu bilmeyelim mesela? Bence bilelim. Bilmemiz gerekiyor. SEC de bunu söylüyor zaten. Zaten bunu bildiğimiz müddetçe, yani şey değil buradaki olay. Yani inovasyon devam etsin de, yani iki, yani tabii ki de belli oranda bunun inovasyonun şey yapacaktır ama şu anda özellikle altcoinlerdeki bu hareketliliklere baktığımızda, yani birçoğu bunların, sen de biliyorsun yani, 20 bin tane altcoin var şu anda bilinen, yani bilinen diyorum sadece. 20 bin tane aşağı yukarı. Ya bunların %90'ı Ponzi yani. %90 deyince, gerçi şimdi yine 2 bin tanesi falan mı şey olmuş oluyor, yani Ponzi olmamış oluyor. O bile fazla geldi. %99'u bunların Ponzi yani. Az bile söyledim yani, aynen öyle. %99'u bunların Ponzi yani. Ponzi dediğimiz şey ne arkadaşlar? Yani emeğiyle, ya alın teriyle siz para kazanıyorsunuz. Orada bir influencer bu çok iyi bir coin diyor. Ona destek veriyor. Sonra fiyat çıktıktan sonra önceden alanlar, işte pre-sale'den alanlar onu satıyor. Sizin paranız onların cebine geçmiş oluyor. Bunun adı şey yani, hani bu Ponzi değil gerçi. Bunun adı dolandırıcılık oluyor. Dolandırıcılık oluyor bunun adı. Şimdi siz zaten bunu hisse senedi olarak bunu yapıyorsanız bunu beyan etmeniz gerekiyor. Siz gene bunu yaparsınız ama bunun şeffaf olması gerekiyor. SEC'nin de derdi bu açıkçası. O yüzden şey, ben açıkçası hani SEC'nin, Gary Gensler'ın bu konuyla ilgili şeyini çok fazla öyle hani inovasyonun önüne geçecek şekilde görmüyorum şu anda. Şu anki aşamasını. Ama yarın öbür gün konusu değişir, içeriği değişir. daha farklı bir yön seçerler. O zaman farklı olur ama şu anda bence ben destekliyorum bu konuyu.
Evet. Bu minvalde bakınca kesinlikle haklısın. Özellikle mesela altcoin çalışmalarında ben de biliyorsun altcoin yatırımı yapan bir insanım. Yani mesela elimizde white paper var. White paper üzerinde mesela bahsettiğin örnek üzerinden söyleyecek olursak işte token ekonomisini okuyoruz ama token ekonomisi konusunda ne kadar nasıl şeffaf oluyorlar onu bir yere kadar denetleyebilme şansımız var. Ki genelde ilgi işte ilk başta IDO sürecinde ve sonrasında eğer varlık herhangi bir hareketlilik gösterisi oluyor. Ondan sonra projenin sahipleri ne yapıyor çok açıkçası bilmiyoruz. White paper üzerinden önlemler almaya çalışıyoruz kendimizce. Bu risk her zaman var ve kesinlikle hani belki Ponzi neticede bir dolandırıcılık metodu ama hani altcoin'ler açısından çoğunun dolandırıcı olması, evet çoğu Ponzi değildir ama çoğunun dolandırıcı olmasının sebebi şu, Ponzi yöntemini kullanmasa da bu varlıkları fon toplamak için yaratıyorlar. Bu fonları da senin de söylediğin gibi en basitinden influencerlar eliyle veya işte digital marketing eliyle pazarlıyorlar. Olabildiğince çok insan girince de yukarıdan satıyorlar. Yapılan bu anlamda kesinlikle haklısın. Bu denetimler bizler gibi yatırımcılara mutlaka ve mutlaka pozitif yansıyacaktır. Ben de aynı kanaatteyim.
Evet. Geçen gün hatta yani yakın bir örneğini yaşadık. Burak bilmiyorum görmüştür belki görmemiştir ama yani en azından Türkiye çapında yaşadık bunu. Hani kişi önemli değil bence ama şunun önüne geçilmesi gerekiyor. Halka açık bir ortamda, halka açık bir şirketin herhangi bir coin'i işte satın aldığı, şöyle bir bilginin dolaştığı, ya bu halka açık paylaşılacak bir bilgi değil. Yani işte Facebook Meta gitti, efendime söyleyeyim sandı satın aldı. Bu bir kere paylaşılmaması gereken bir bilgi. Varsa böyle bir bilgi. Hadi diyelim ki paylaşıldı. Ne oldu şimdi? İşte orada ilk aşamada görüp 100x giren kaldıraçtan parasını aldı götürdü. Bir başkası başka bir şey yaptı. Belki uzun vadede gerçekten böyle bir haber vardır bilmiyoruz. Ama
ben gerçekten büyük büyük hayal kırıklığı yaşadım. Paylaşan kişi üzerinden söylüyorum bunu. Yani ve bir insider yazılarak paylaşılmış. Yani bu işte mesela SEC'nin regülasyonlarına göre suç bu.
Evet.
Suç yani. Mesela. Yani bu suç bu. Yani tamam isim söylenmemiş. Ama orada bir şey var, bir görsel var. Haksızlık da yapmak istemiyorum. Ama yani insider notuyla bunun bir görselle paylaşılması gerçekten şaka gibiydi yani.
Evet.
Gerçekten yani işte, şaka gibiydi. Ben çok
canı şaşırdım. Yanan oldu. Yani birçok insanın canı yandı. Yani şimdi o yükselişte evet. İşte sandın bugünkü fiyatına baksınlar, o günkü fiyatına baksınlar.
Evet.
Şimdi insanlar içeride kaldı. Şimdi 2-3 günde %30, %40 zarar etmek... Neden yani? Hani hiç kimse için mantıklı Kerem, bir şey değil bu süreç.
Kerem zarar edilmemiş olsa bile abi özü itibariyle bu hatalı bir davranış.
Tabii,
yani
tabii.
Insider bir şey mesela sadece metin olarak yazsa yine bir problem yok. Ama oraya o görseli eklemiş. Yani bilmiyorum ben çok şaşırdım.
Abi orada bir de yani, şöyle bir durum var.
Yani bir haksızlık yapmak istemiyorum.
Hayır şey de var. O sırada short'ta olanlar da vardı. Short'ta olanlar da vardı yani.
Ben bunu düşünüyorum abi zaten. Yani short'ta olan adama yazık değil mi o sırada?
Orada
yani?
Short'ta olanlar da vardı. Onlar da ters yapıldı.
Evet abi aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada Murat abi hoş geldin. Biz sohbete
daldık.
Hiç kimseyi de bölmemek adına hoş geldin de diyemedim. Yani ben gerçekten çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Yani ve işte Burak'ın söylediği arkadaşlar regülasyonlar işte bu yüzden gerekli. Yani bunu Erat da yapmasın. Kerem de yapmasın. Yapacak adam bunu göze alamasın. Anlatabiliyor muyum? Yani bu regülasyonlar bu yüzden gerekli işte yani. Evet belki burada bakın arka planında Kerem. Arka planında gerçekten iyi bir niyet olabilir. Evet. Ben bunu tartışmıyorum şu anda ama faaliyet hatalı bir faaliyet. Yani insider diye özellikle yazıp orada bir görselle bunu paylaşmış ki herkesin İngilizce bilen herkesin anlayabileceği bir görsel o. Yani bu çok gerçekten beni son zamanlarda kripto para piyasasında en çok şaşırtan şeylerden biriydi.
Ertesi gün Twitter şeyine bakarsan yurt dışında zaten kimse neden yükseldiğini anlamıyor. Hani zaten yurt dışında bunun bir paylaşımı hiçbir şey olmuyor. Kimse ne olduğunu anlamıyor. Ve genel itibariyle de paylaşılan şu oluyor. Türkiye'deki pump dump grupları Metaverse coinlerinden bazılarını pumpladılar. Sakın girmeyin diye mesela İngilizce paylaşımlar görüyorsun.
Al işte.
Onlarda yani hoş değil işte.
Ya peki Kerem, yani işin şöyle bir tarafı var şimdi. Mesela yani bunu mesela bu tweet atılmadan önce, yani öyledir demiyorum ama velev ki diyorum. Bu tweet atılmadan önce birilerinin bu tweet'i atan kişi olabilir, etrafındaki insanlar olabilir. Yani bu insanların o varlığa girmediği ne malum mesela? Ben tekrar söylüyorum. Bakın açık açık söylüyorum. Tekrardan çok şaşırtan bir isim. Bunu paylaşan isim. Beni çok şaşırtan bir isim. Öyledir de demiyorum. Ona konduramıyorum yani. Tekrardan söyleyeyim ama yani ne malum? Yani ne kadarlık bir marj yaptı Kerem o bu tweetten sonra?
Yani ben açıkçası 1.34'ü yanlış hatırlamıyorsam gördüğünü gördüm. Ondan sonra 1.34, 1.35'ten ama nereden yükseldi bilmiyorum ama aşağı yukarı bir %30 kar yaptı diye gördüm buradan takip ettiğim kadarıyla. Şu anda da aynı yere geri geldi zaten.
Yani bilmiyorum, ben tekrar söyleyeyim, daha da çok uzatmayayım bunu çünkü konuştukça belki haksızlık yapabiliriz. Evet. Belki bilmediğimiz detaylar olabilir. Yanlış yapıyor olabiliriz. O yüzden de isim söylemiyoruz zaten. İsimlerin önemi yok. Olayı anlatıyoruz. Ama atılan tweet hatalı bir tweetti yani. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Kim olsa da bunu söyleyeyim. Siz yapmış olsanız sizin de yüzünüze söylerdim. Yani beni çok şaşırttı, öyle söyleyeyim. Yani iyi oldu gündeme getirdiğim bunu Kerem.
Böyle abi. Murat abi biraz konuşsun. Murat abi sonra da gel.
Eyvallah abi. Murat abi hoş geldin tekrardan.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar herkese.
Eyvallah abi. Teşekkür ederiz. Murat abi ben takip ediyoruz tabii ki biz seni Kripto Sosi'de Discord'da paylaştıklarından ama burada bizim Kripto Sosi'de olmayan arkadaşlarımız da var. Onların da haberdar olması açısından genel olarak borsa botları, dolayısıyla borsalardaki aktivasyonlar ne durumda abi? Pek tadı yok galiba.
Ya öncelikle benim takipçilerim de var şu an burada Discord'da olmayan. Ya bu aralar biliyorsun çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Kripto Sosi'nin yenilenmesi, yeni özelliklerin eklenmesi vesaire bayağı bir ağır bir süreçteyiz. Ekiple beraber sürekli çalışıyoruz. Botlarımız yaklaşık 6-7 gün oldu. Hatta 7 gün oldu evet. 7 gündür bot tespiti yok. Borsalarda tabii bunun için bir linç kampanyası başladı sağ olsun bazı kesim tarafından ama ben ısrarla hep aynı şeyi söyledim, veri geliyorsa ben sunarım yoksa sunmam, ki daha önce bu 9 sefer tekrar etmiş, 6 gün ve üzerinde botların gidişi piyasada ciddi anlamda bir düşüş getirmiş. Biz şu an 7. gündeyiz, bugün bir salma oldu. Diğer taraftan işte olasılık hesapları vesaire, onlarla bildirimlerle kanallar aktif bir şekilde gidiyor şu an. Twitter'a sürekli tweet atamıyorum maalesef bu yoğunluklardan dolayı. Kanallarda da çok fazla aktif olamadım son 2-3 gündür. Benim burada sadece zoruma giden diye söyleyeceğim. Israrla anlattığımız bir şey var. Her yayında bahsettiğimiz bir durum var. İnsanların ısrarla anlamadığı, aslında çok basit ve önlerinde sürekli duran bir sistem var. Bu coinlerin tahta tarafı. Buradan aslında her şeyi çok rahat analiz edebilecekken o kadar çok zorluyorlar ki artık kripto fenomenlerinin çoğunun diyeyim %5-10'luk artışlarda insanlara tamam döndük demesi ciddi anlamda zorluyor. Orada sadece şunu biraz baz almış olsa insanlar, aslında piyasanın dönmekten ziyade rölantide olduğunu çok rahat anlayacaklar. Ben BTC hacimlerini Binance üzerinden mesela takip ediyorum, bizim bir işimiz de o. Bütün borsalardaki hacimleri tek tek takip edip ona göre bir veri sunuyoruz. Dün örnek veriyorum 2.2 civarındayken Binance'de BTC'nin hacmi, BTC düşmeye başladı. Ama 1.1 bandına geldiğinde BTC ciddi bir yükseliş yaptı ve hacim yükselmedi. Yani altcoin'lerde de keza aynı şekilde hacim asla yükselmiyor ama altcoin'lerde yükseliş var. Biz buna hep söyledik, fake yükselişler bunlar ve bunların acısı çok fazla çıkıyor. Bu yükselişler geldiği zaman da benim bir ısrarla söylediğim şey de kademe tarafı. Kademe dediğimiz şey de coinlerde alıcılar, bekleyen alıcılar tarafı. Orada kademelerin sert olması lazım ki düşüşler daha az olsun, daha yavaş olsun. Kademeler de boşalıyor. Yükseliş gelince bu kademelerde emir verenler, aa biz fırsatı kaçırıyoruz diye bu sefer emirlerini iptal ediyor, yukarıdan almaya başlıyorlar. Bu sefer altcoinlerin kademeleri düşüyor. BTC'nin düşüşüyle beraber de altcoinlerde çok ciddi düşüşler gelmeye başlıyor. Şu an ne kademe var, ne hacim var, hiçbir şey yok piyasada. Ancak yükselen bir ivme görüyoruz. Bugüne kadar diyeyim. Bugün 21.200'ü gördük sanırım. Ondan sonra tekrar bir salma başladı. Şu an o tarafta ben herkesi uyarabilirim. Botları da geçtim artık. Yani botları da bir kenara koyuyorum. Hacim ve kademe tarafında mutlaka mutlaka insanların bunu takip etmesi, öğrenmesi gerekiyor. Ve çok basit bir şey. Dediğim gibi aslında herkes coin'i incelerken veya hangi coin'e gireceğine bakarken o tahta herkesin gözünün önünde ama hiç dikkat çekmiyor. O tahta her şeyi anlatıyor. Vadeli tarafındaki tahtanın pek bir altcoin'lerde önem arz etmediğini söyleyebilirim. Çünkü BTC ile birebir entegre gittiği için BTC düştüğü zaman otomatik olarak hepsi düşmeye başlıyor. Bazı coin'ler arada sıyrılıyor. Şu an bir de şunu söyleyeceğim. BTC ile altcoin korelasyonu çok ciddi seviyelere yükseldi. %90 bandında. Bu da demek oluyor ki BTC'nin olası büyük düşüşlerinde altcoin'ler birebir uyum sağlayacak ve ciddi düşüşler gelecek. Ve olasılık tarafında bugün biz 3.39 bandını gördük. Oransal olarak son zamanların belki de en yüksek oranlarından birisiydi. Bu da şu demek oluyor. BTC %1 düştüğü zaman altcoin'lerde %3.39'luk bir düşüş. Yani şu an o oranlar düştü. Tekrar bir rölantiye girdi ama önemli olan o seviyeyi görmemizdi. Bu da kademelerin boşluğundan zaten belli oluyor. Ya şu sıralar tedbirli olmaktan yanayım hala. En azından hacimler organik ve kademeler dolana kadar piyasanın rölantide gitmesi, işte 19 bin ile 21 bin arasında gidip gelmesi çok olası. Bu rakamlar şey gibi gözükebilir, 21 bin ile 19 bin arasında 2000 dolarlık bir fark var ama bu 2000 dolarlık oynamalar altcoin'lerde ciddi yukarı hareket ve ciddi aşağı hareket yapıyor. Aynı seviyelerde git gel yapmaya başladı. Bu da vadeli ve margin giren herkes için zararlı bir durum. Spotta olanlar artık çaresiz bir şekilde bekliyor. Çünkü 69'dan beri düşen bir süreç var. O yüzden çoğu kişi artık malını tutuyor. Yani satmak da istemiyorlar. Kısa trade yapamadıkları için, riske atmamak için. Ya diyeceklerim bu kadar Erap. Yani hacim ve kademe tarafında ciddi sıkıntılar var. Botlarda 7. gün bugün 6 ve üzerinde ciddi düşüşleri gördük. İnşallah görmeyiz. Yani bahsettiğim düşüşler %20-25 bandında olan düşüşlerdi. 6 gün ve üzerinde olan 9 sefer tekrar eden sistemi söylüyorum. %20-25 bandındaydı. İnşallah olmaz. Piyasa yükselsin istiyoruz artık. Çünkü herkes bunaldı. Ama bugün çok ciddi BTC transferleri geldi piyasaya. Özellikle Coinbase tarafına çok fazla gitti bugün. Niye anlamadım. Normalde Gemini üzerinden aslında hareketler oluyordu. Bunu Kerem'e de sormak isterim ben aslında. Niye ısrarla Coinbase tarafına çok fazla gitti bugün? BTC transferleri var. 2 gün önce de USDT transferleri çok fazlaydı. Stablecoin transferleri çok fazlaydı ama öyle devasa bir etkisini görmedik. Sadece 800-900 dolarlık bir artış gördük. İnşallah düşüş olmaz. Ne diyeyim ya, benim tarafımda durumlar böyle.
Abi teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Şimdi biz daha sen programa katılmadan önce de genel olarak aslında bütün piyasalar için ve tabii ki kripto para piyasası için de alıcıların olmadığını, insanların piyasalardan olabildiğince uzak durmaya çalıştığını söylemiştik. Bu bütün küresel piyasalar için de böyle zaten. Tekrar ediyorum, sadece kripto için değil bu. Tabii ki kriptoda da bu hem BTC hem altcoin'lere yansıyor. Sen de onları hem algoritmik verilerindeki boşluklarda hem de kademe boşluklarında görüyorsun kendi baktığın yerden. Bu da son derece aslında doğal bir şey. Genel fikri teyit eden bir şey. Kerem, şu BTC girişleri, SDT girişleri, o konuda da dilersen sen bir cevap ver. Ondan sonra da videomuzu konuşmamızı bitirelim. Bu arada Burak, senin saat başında bir işin var biliyorum. Sen dilediğin zaman ayrılabilirsin abi. Teşekkür ederiz
katıldığın için. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Yani saat başı toplantıya gireceğim. Çok güzel yayın oldu. Haftaya görüşürüz tekrar.
Eyvallah. Görüşürüz. Uzun zamandır bu kadar uzun bir yayın olmamıştı.
Aynen.
Tamam, bunu da konuşalım, bitirelim. Ama geçen hafta yapmadık. Onun acısı çıktı. Teşekkür
aynen,
ederim.
Aynen. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.
Ya şimdi aslında şöyle tabii Eray, en başta konuştuğumuz gibi şimdi tabii birçok yatırımcının maliyetlerinin altına gelebilme ihtimali olan seviyelerdeyiz. Yani artık bu yani en son güvendiğimiz net olan seviyeler 23-24K seviyeleriydi. Bu da realized price'a göre belirlenen bir seviyeydi. Hani buradan dönüş bekleniyordu. Ama şimdi oradan bir dönüş gerçekleşmeyince enflasyon verisinde İşte ve benzeri makroekonomik verilerde artış görünce şimdi her türlü yatırımcı modelinde, çünkü biz ne diyoruz, uzun vadeli yatırımcılar tutmaya, elinde tutmaya daha yani alışkındır. Hani onlar bu zararları geçmişte de görmüşlerdir. Hani 155 günün üstüne çıkmışsa artık bu adamlar tutarlar gibi bir bakış açımız hep oldu. Yani daha iyi tutuyorlar, bunu biliyoruz. Ama şimdi 155 gün geriye gittiğimde bile aslında 3 belki 5 ay gibi bir süre. Aslında bunlar artık uzun vadeli yatırımcı değiller. Yani bu adamlar artık kısa vadeli yatırımcılar ve hep düşüş trendinde buradaydılar. Yani belki 40K'dan aldılar, 45K'dan aldılar. Şu an 20K'ları görmeye başladılar. Ama bu uzun vadeli bir yatırımcı gibi gözüküyor tabii ki metriklerde. Çünkü evet, 155 gün üstüne
Kerem,
çıkmış.
Bu çok önemli bir detay. Yani bunu biz zaten seninle hep konuşuyoruz ama bunu mutlaka mutlaka arkadaşlar anlamanız lazım. Yani uzun vadeli yatırımcı denirken ne kastediliyor ve yani hani yukarılardan almış adamla mesela, yani işte Kerem'in örnek verdiği gibi 40 binden 50 binden almış adamlar da şu anda oradan aldıysa hala tutuyorsa uzun vadeli yatırımcı. Yani aynı şekilde Metrik'te 5000'den alan adamla aynı şekilde gözüküyor.
Evet.
Bu detayı mutlaka ve mutlaka anlamak lazım. O yüzden de işte on-chain verilerine neden uzun vadeli bakmak lazıma da aslında bir şey bu. Onu da destekler bir şey, öyle değil mi
kendisi? Evet, evet, kesinlikle. Yani uzun vadeli yatırımcı şu an dediğin gibi nereye kadar gidebilirim? Belki hani Kasım'a kadar gideyim. 9 ay bile geriye gitsem, şimdi o dönemde mesela çok giren yatırımcı oldu. Bunları hep konuşmuştuk. Belki hatırlarsın. Hep şunu söylemiştim.
Tabii.
45, 50, 55 buralardan maliyetlenenler oldu ve satmıyorlardı. Ama öyle bir noktaya geldik ki artık adam ya diyor ki 8-9 aydır düşüyorum, işler de daha da kötüye gidiyor. Ben demek ki yanlış zamanda yanlış bir yatırım yaptım. Dolayısıyla bu uzun vadeli gibi sanki tutulan bir Bitcoin'miş gibi transfer görüyoruz orada. CDD verisi yüksek geliyor ve benzeri şeyleri görebiliyoruz.
Ya da COPR'de birinin altında gözüküyor. Diyoruz ki ulan uzun vadeli yatırımcılar bile zararına satış yapıyor yani, evet. Ama işte bunun sebebi bu. Oralarda piyasaya giren, ki ciddi bir şey, öyle değil mi Kerem? Yani tabii, o dönem tabii. Çok ciddi bir fomolanmayla beraber girmiş bir yatırımcı var yani.
Tabii, Yani adam 50'den 60'dan aldı. Şimdi gördüğü seviye 20K. Şimdi bu adamın tutması için, ha bu adam 3-4 tane döngü yaşamış, belki 2-3 döngü yaşamış, 2017'den 2013'ten beri tutan adam olsa, zaten böyle tanıdıklarımız da var etrafımızda. Bu adamlar zaten eli titremiyor kolay kolay. Bu adam satmıyor ama uzun vadeli dediğimizde 155 günün üstüne çıktığımız anda uzun vadeli yatırımcı. Ama git geriye, yani 60K'ya 2021'e kadar git. Hani o dönemlerde bile satmamışlar, şu an ciddi uzun vadeli yatırımcı olarak gözüküyorlar. Ve tabii bunların biz zararına satışlarını görebiliyoruz. Bazıları kar realizasyonu, artık gerçek kar realizasyonu yapan çok kalmadı. Çünkü son bizim neredeyse 1,5 senede gördüğümüz en düşük fiyatları görüyoruz. Şimdi Mayıs düşüşünde bile yatırım yapmış biri olsa ve adam 69K'da satmamış olsa, bugün satıyor olsa çok ciddi bir uzun vadeli yatırımcı, bir senedir tutuyor adam. Gibi bir veri görüyoruz. Yani o anlamda hani herkesi böyle şey düşünmesinler. Uzun vadeli yatırımcı satıyor. Oo, 3-4 senelik adam nasıl satar ya? Hani burada da satılır mı? Gibi bir düşünce, öyle değil. Bu adamlar mecburen satıyorlar. Çünkü bilmiyorlar piyasayı, tutmayı ne olduğunu. Belki Bitcoin'le ilk tanıştılar. Belki FOMO'da geldiler. Böyle bir şey beklemiyorlardı ama gördükleri karşısında tabii ki durum da belli. İşte enflasyon artıyor. Paraya ihtiyacı var. Belki adamın keşe ihtiyacı var. Nakde ihtiyacı var. Bunu hemen realize ediyor artık kendine, neyse ne diyor, sonra bakarız falan diyor gibi bir davranış modeli var. Dolayısıyla bunlar normal davranışlar, çünkü insanların, dediğim gibi, en önemli şey şu: neden talep gelmiyor? Çünkü keşe ihtiyaç var. Yani ben kiramı TL olarak ödüyorum. Adam Amerika'da dolar olarak ödüyor. Ya da madenci elektriğini, suyunu, bitcoin'ini ödeyemiyor ki. Ya bu adam bir şeyleri çevirip artan maliyetlerini karşılaması gerekiyor. Elindeki de bitcoin ise bunu o şekilde yapıyor. Yani şu anki dönem bu aslında.
Eyvallah, eyvallah. Kerem, son olarak şu şey meselesini de bir konuşalım seninle. Ben pazartesi günkü yayınımda da konuştum. Şimdi
Herhal, özür diliyorum. Ben tekrar şeye girmek zorundayım da. Ben müsaadenizi istesem.
Estağfurullah.
Hayırlı akşamlar. Ağzınıza sağlık.
İyi akşamlar.
Bu akşamın en zayıf halkası Kerem'di benim gözümde. Yani o kopar konuşamayız falan gibi geliyordu.
İyi Kerem, geliyor bak, değil mi? Ses bir sıkıntı
yok. Yine tuttum. Kerem birazcık abi şu mesela ben geçen pazartesi günkü videomda şöyle bir cümle kullandım. Katılır mısın? Katılacağını biliyorum. Ama hani hem katılır mısın hem de sebepleriyle çok kısaca bize bir anlat. Ben anlattım, sen de anlat. Arkadaşlar için sağlama olsun. Şimdi ben şöyle bir cümle kullandım pazartesi günkü yayınımda. Dedim ki şimdi sürekli piyasada şeyler paylaşılıyor. İşte borsalara giren Bitcoin miktarı, çıkan Bitcoin miktarı, giren işte USDT miktarı, çıkan USDT miktarı, CDD verisi falan. Tamam, bunlar iyi niyetle yapılan şeyler. Elbette ondan benim şüphem yok. En azından paylaşan arkadaşlar benim sevdiğim arkadaşlar. Ve gerçekten de hani kısa vadede şu anki piyasa dinamiklerinde, bunun altını çiziyorum, şu anki piyasa dinamiklerinde de işlediğini görüyoruz. Çünkü yatay bir piyasa var. Ufak şeyler bile, ufak girişler, çıkışların bile fiyata kısa vadeli, yani 200-300 dolar, 500 dolar etkisi oluyor. Bu doğru. Tamam, bu tartışılacak bir şey değil. Ama ben şöyle bir şey söyledim. Ben dedim genelde on-chain verilerine uzun vadeli bakıyorum. Ve on-chain tarafında da inflow, outflow'dan ziyade net flow'lara bakıyorum. Yani evet, ya yani mesela giren bir veriye bakıyorsun ama çıkan miktarın...
Karşılığına da bakman lazım.
Bunlar birbirini balanse ediyor mu? Ve bu konuya katılır mısın? Ekleyeceğin bir şey varsa da ekle. Ve neden böyle bakmalıyızı bize anlat abi.
Evet. Şimdi abi zaten on-chain metriklerinde biz bazı metrikleri kısa vadeli, bazı metrikleri orta vadeli, bazılarını uzun vadeli deriz. Şimdi CDD dediğimiz veri aslında uzun vadeli bir veridir ve davranışsal bir veridir. Yani uzun vadeli yatırımcılar ne kadarlık bir miktarı borsalara attılar. Ha, bu borsalara atmış olması yani aslında şunu görüyor sadece. Hareket ettirmiş. Uzun süredir hareket etmeyen bir Bitcoin'i cüzdanından hareket ettirmiş. Bunun amacı satış olabilir, manipülasyon olabilir, Bitcoin'i bozup altcoin almak olabilir, Bitcoin'i bozup USDT tutup bunu türev piyasaya atmak olabilir. Yani binlerce şey olabilir. Ama biz CDD verisinde her gün gelen, yükselerek gelen ve devamlı bir trend halinde bir şey görürsek, ki zaten bunu göreceğimizi zaten bildiğimiz için biz 9 aydır bunları konuşuyoruz. 9 aydır da diyoruz ki yukarıda alan adamlar şu an sıkıntıda. Şimdi bunların gelmesi sürpriz değil. Ama bu metrikleri normal piyasa koşullarında, yani normal piyasa koşulları nedir? Boğa piyasasında işte girenin çıkanın olduğu, aktif adres sayılarının arttığı, birçok yatırımcının olduğu piyasada takip etmeye kalkarsanız talebi göremezsiniz. Sadece CDD verileriyle kafanız karışır. Çünkü zaten uzun vadeli yatırımcılar aslında piyasa yükselmeye başladığında satışa başlarlar. Yani o adam zaten boğada tutmuştur.
Fiyat dolayısıyla yani şey de artar. Long term COPR artar.
Tabii.
Şimdi negatif gördüğümüz birçok şey artar. Mesela exchange inflow'lar artar. Çünkü tabii, aynen öyle dediğin gibi zaten uzun vadeli yatırımcı, uzun vadeli yatırımcı değil, büyük yatırımcı, büyük balinalı, evet, ellerindeki binlerce bitcoin'i realize etmek istediğinde piyasadan talebe ihtiyaç duyar. Talep tabii de ne anda gelir? Talep boğa piyasalarında gelir. Herkesin, evet, ya şu piyasaya bir girelim dediği zaman da gelir zaten. Evet. Dolayısıyla bu verilere, salt bu verilere bakarsanız terste kalırsınız. Ben o yüzden de şöyle bir şey söyledim. Şu anki piyasa koşullarında eğer bir scalper'sanız tamam. Yani evet, çok kısa vadeli hemen veriyi gördüm hemen gireyim. İşte %1-2 hareket oldu hemen pozisyonumu kapatayım şeklinde hareket ediyorsanız tamam, bir itirazım yok. Ama genel itibariyle piyasayı okumak için yeterli veriler değil şeklinde.
Tabii ki. Yani. Çünkü tek taraflı bakıyorsun veriye ve bu verinin sana net olarak sonucu şudur dediği bir varsayım yok. Yani 4-5 farklı sonucu olabilir. Kesinlikle. Adamın yapabileceği çok şey olabilir ve senin de dediğin gibi boğa piyasası başlar, azıcık hareket başlar. Bu adamlar da transferleri görürler. Yani arkadaşlar açsınlar baksınlar. CDD'nin en çok yükseldiği zamanlar ne zamandır? Boğa piyasalarıdır. Ha, ama böyle enteresan durumlarda tek tük, günlük, ekstra hamlelerle tabii ki gelen satışlar olabilir ama gene talebi bilmiyorsunuz. Yani alım tarafında nasıl bir karşılık var onu görmüyorsunuz. Ona bakmak için de işte farklı daha başka metriklere bakmanız lazım. İşte net flow'a bakacaksınız, işte çıkan verilere, outflow'lara bakacaksınız. Bir de CDD tek taraflı da okunmuyor. Şimdi CDD görürsünüz, aynı zamanda bir outflow verisi görebilirsiniz. Aynı anda gelen bir long term holder sopur verisi görebilirsiniz.
İşte hepsi birbirini nötralize etti. Hiçbir şey ifade etmiyor. İşte
şimdi. Evet, şimdi bu üçünü okuduğunuzda şu demek olur. İçerideki bir yatırımcı uzun süredir Bitcoin'i bir yerde tutuyormuş. Dışarı çıkarmış. Yani farklı bir cüzdana çıkarmış. Ve bu farklı cüzdandan bize LTE sopur verisi geliyor. CDD verisi geliyor ve benzeri okunur. Yani burada aslında bir satış yok. Adam Bitcoin'lerini başka bir yere taşımış gibi bir okuma yapmak gerekir. Dolayısıyla bu okumaları yapmak için böyle şey yapmasınlar. Yani hani ben gireyim Twitter'dan bu bilgiyi alayım satış yapayım. Gireyim Twitter'dan bu bilgiyi alayım alış yapayım. Hayır, bilgi gerçekten bilgiyi kullanmak istiyorlarsa, veriyi kullanmak istiyorlarsa gerçekten içine düşmeleri lazım. Nasıl onaylayabilirim? 3-4 farklı veriye bakarak nasıl onaylayabilirim? Bunlara bakmaları lazım. Ama senin de dediğin gibi yani şu an uyuyor olabilir piyasaya gelen veriler. Ama uymadığı noktada onları şaşırtabilir. Dolayısıyla biraz daha kritik etsinler derim.
Kesinlikle aynı kanaatteyim. Şimdi burada bir iki tane örnek aklıma geldi. Bir tanesi birkaç ay önce Miner Position Index verisinde ekstrem bir yükseliş olmuştu. Hatırlıyor musun? Yani normalde hani o veriye, salto veriye baktığında ya derdin ki bu BTC herhalde bir 25 bin dolar falan düşecek bir anda derdin. Yani hani bütün madenciler, bütün madencilik havuzları satıyor gibi gözüküyordu. Evet. O veri öyle gözüküyordu. Ama arka planında ne vardı? Akümülasyon cüzdanlarını değiştirdiklerini öğrendik. Doğru tabii, mu? Seninle öyle tabii, konuşmuştuk.
Tabii tabii. Mesela yani
bambaşka bir şey vardı.
Tabii o, onun, yani analizini, onun analizini evet. yaptığımızda şöyleydi aslında. O dönem ciddi bir sessizlik vardı. Mempool dediğimiz. Mempool dediğimiz emirlerin yani transaction'ların geldiği bir pool var. Bir havuz var. Bu havuzdan şeyler alıyorlar bunları. İşliyorlar. Yani aslında bu transaction'ları yapan madenciler vesaire işliyorlar veya işte ağı yönetenler, nodlar vesaireler işliyorlar ve buradan karlarını alıyorlar. Ama boş olduğunda büyük yatırımcılar için cüzdan dağıtmaları için bir fırsattır. Dolayısıyla boşken atarsınız, az fee ödersiniz, az ücret ödersiniz. Orada cüzdanlarınızı dağıtırsınız. İşte çeşitli risklerden kendinizi elimine etmeye çalışırsınız. Bir cüzdanda tutmayayım, 20 cüzdanda tutayım. 30 cüzdanda tutayım. Bunun da zamanı mempool'un olabildiğince fiillerin azaldığı, ücretlerin azaldığı, boş olduğu zamanlardır. Bu dönemde bunlar da oluyor bu arada. Hani olmuyor değil. Dolayısıyla hani böyle tek on-chain için her zaman şunu söylemek lazım. 5-6 veriye bakmadan, farklı alanlardan birbirini doğrulamadan net bir sonuca ulaşamazsınız. O açıdan da ben her zaman herkese bunu öneriyorum. Yani on-chain analizi yapacaksanız 5-6 farklı veriyi okuyun. Bu verilerle birbirini onaylıyorsanız ona göre paylaşım yaparsınız ya da işte ona göre pozisyon alırsınız vesaire falan filan. Bunları hep söylüyoruz tabii ki ama bu da zamanla olacak diye düşünüyorum. Yani bunların hepsi öğrenilmiş şeyler tabii ki. Yani biz de zamanda bunları yaptık, yanlışları gördük, nasıl onaylarız dedik. Yanlış çıktı, nasıl onaylarız dedik. Yani çünkü CDD görüyorsun, bir şey olmuyor ya da tam tersi bir şey oluyor. Ne oldu diyorsun. Ne oldu deyince gidip bakman gerekiyor. Farklı verilerle onaylıyorsun vesaire. En son sonuca ulaşıyorsun. Gibi gibi aslında.
Kesinlikle. Kesinlikle Kerem. Bence çok kıymetli oldu. Bir de işin böyle bir tarafı da var. Şimdi bir yerden sonra da verilerde, yani her veride vardır bu. Verilerde biraz da ne görmek istiyorsan onu da görmeye başlıyorsun. Özellikle bu mesela on-chain tarafında, hatta seninle geçen gün konuştuk. Eminim şimdi dinleyen arkadaşlar şöyle söyleyecek. Ulan kimse bilemiyor da siz biliyorsunuz değil mi falan filan. Kesin. Kesin ama hani direkt gözlemimiz bu arkadaşlar. Yani gerçekten bu büyük mesela analitik şirketlerinin yetkililerini takip ediyoruz biz. Böyle anlı şanlı dev firmaların, isim vermeyelim şimdi, önemi yok. Ama bunlar hep on-chain analitik firmaları. Bunların kimisi yöneticisi, kimisi işte buralara belli indikatörleri yazmış adamlar. Yahu kardeşim, adamlar 2020'de boğaydı, 2021'de boğaydı, 2022'de hala boğa. Mesela evet. Yani bunlarda da öyle bir şey var. Yani adam bütün verilerden kendi perspektifini destekleyecek bir şeyler buluyor mesela. Yani işin bu tarafı da var. O yüzden de yani kesinlikle ve kesinlikle her veriye bakarken o objektifliği yitirmeden bakmak gerekiyor. Yani bu birinci prensip olmalı gibi geliyor bana. Çünkü evet. Aksi takdirde görmek istediğinizi görmek için bakarsanız, hani bu insan ilişkilerinde de vardır ya, mesela bir insana güvenmek istiyorsunuzdur. Bir menfaatiniz vardır ondan. Bir beklentiniz vardır. Onun söylediklerini objektif bir teraziye koymazsınız böyle. İnanmak istediğinizi söyledi mi hoşunuza gider. Duymak istediğinizi söyleyince hoşunuza gider ama hep o ilişkilerin sonu hüsranla sonuçlanır ya, eminim herkesin hayatında olmuştur bu.
Evet.
Bu iş, ya bu işte de böyle. Yani bir veride, yani siz on-chain'de eğer boğa görmek istiyorsanız görürsünüz. Görecek veriler bulursunuz arkadaşlar. Aynı tabii şekilde canım. Teknikte boğa göreceğim diyorsanız görecek şeyler bulursunuz. Diğer fundamental verilerin hepsinde boğa göreceğim diyorsanız görecek veriler bulursunuz. Ama bunun kimseye bir faydası yok. O zaman hiçbir şeye bakma zaten. Yani sen bir tarafa konsantreysen bir şeye bakmanın bir anlamı yok zaten. Ona göre o zaman pozisyon al. Yapacak bir şey yok.
Ya bunun, bunun çok örneği var herhalde.
Abi son şunu söyleyeyim. Söyle ondan abi. Sonra sana bırakacağım. Sonra da kapatacağım. O yüzden de işte her yerden bakıp olabildiğince objektif olup ilerlemenin bu işte mutlaka ve mutlaka gerekli olduğunu söylüyoruz. Onun için de bir uzmanlık gerektiğini, bu işe mesai harcanması gerektiğini söylüyoruz. Bir veriyi ben öğrendim. Tamam, bu veriyi her şeyde kullanayım. Olmuyor işte arkadaşlar. İnanın olmuyor. Bu kadar kolay değil bu iş. Keşke evet. Olsa ama değil.
Aynen öyle abi. Yani şeyi söyleyecektim. Yani hani bu senin dediğinle eşdeğer. Yurt dışında bir tane analist var. Artık ben hayranım adama. Çünkü adam yani her gün 5-6 tane farklı boğa görüntüsü çıkarıyor teknikten. Yani ben artık bu kadarını nasıl çıkarabildiğine şey yaptım. Öyle hayran oldum yani adama. Adam şey TA analist diye birçok insan biliyordur zaten. Yani büyük ihtimalle adamın yapmaya çalıştığı şu. Her gün 5-6 tane farklı fraktalla bugün yükseleceğiz. Bugün boğa işte şuradan şöyle patlayacak. Bu adamı siz bir sene sonra görün. Yeni gelen arkadaşlar, nasıl sizler işte bizi dinleyen arkadaşlar 2020'ye yeni girerken belli kişileri takip ettiyse bu adam geçmişe dönük 300-500 tane tweetini silecek. En son boğa yükselişini yakaladığı tweetini tutacak ve yeni dönemin yıldızlarından bir tanesi olacak büyük ihtimalle. Bu işlerde biraz böyle işliyor. Tabii hepsi bunu yapıyor demiyorum ama bu işi iyice kıvamını kaçıran, böyle gerçekten inanılmaz şeyler yapan birçok insan var. Türkiye'de de var. Dolayısıyla hani kendilerine güvenmekten, bilgilerine güvenmekten başka çareleri yok. Kimsenin, bunu hep söylüyoruz, yalnızsınız yatırım yaparken. Pozisyon alırken de yalnızsınız. Dolayısıyla ki hiçbir veriye, hiç kimseye %100 güvenmeyin. Kendi kontrollerinizi yapın. Ben de öyleyim. Ben de bir veri görüyorum. Gidiyorum tekrardan veri analitik sitelerini açıyorum. Bakıyorum, onaylıyorum. Acaba öyle mi diyorum, böyle mi diyorum? Bu dönemde de böyle en ufak veride pozisyon açıp en ufak veride panik olursanız işte o zaman zaten portföy diye bir şey kalmaz ortada. Yani 300-500 verirsiniz. Zaten kaldıraçlı pozisyonlarınız varsa oradan ciddi kayıplar yaşarsınız. Yok yere stop olursunuz. Çünkü trading range'deyiz. Yani yengeç piyasası dediğimiz, en başta dediğimiz range buydu. Aşağıda gider, yukarıda gider. Ama yukarısı kısıtlı, aşağısı daha geniş, riskli bir ortam. Ha, satmak istiyorsanız nakitinizi tutun, portföyünüzü ayarlayın, beklemeye geçin. Piyasayı siz bekleyin, trade koşmayın, trade size gelsin yani. Aslında demek istediğiniz bu.
Kesinlikle. Kesinlikle öyle Kerem. Burada yine o zaman son bir kez şunu hatırlatalım. Arkadaşlar, bunu yapabilmenizin koşulu mutlaka ve mutlaka yatırımlarınızı taşıyabileceğiniz miktarlarla yapmanız. Bunun koşulu da tasarruflarınızla yatırım yapmanız. Trader olmadığınızın farkındalığında olmalısınız.
Evet.
Yani bizi elbette trader olup izleyenler de vardır, eminim vardır. Bunu becerebilenler de vardır ama ben hani genel itibariyle söylüyorum. Genelde bizi izleyen arkadaşlara tavsiyemiz her zaman ve her zaman tasarruflarınızla
riske edebileceğiniz ve sabredebileceğiniz miktarlarla yatırım yapıp sabırlı olmayı öğrenmelisiniz. Aksi takdirde bu piyasanın dünyanın en riskli piyasası olduğunu kötü tecrübelerle öğrenirsiniz. Kötü tecrübelerle öğrenmeyin diye ki birçoğunuz öğrendi. Bunu yine hatırlatmış olalım. Kerem çok teşekkür ediyorum abi.
Ben
çok
teşekkür ederim abi.
Oldu. Ben de İstanbul'dan dönüyordum. Yolu bitirdim. Benim için çok güzel oldu. En son T-Space'de de Ankara'dan dönüyordum. Bu sefer de öyle oldu. Ama gayet güzel oluyor. Benim için keyifli oluyor. Teşekkür evet. ediyoruz arkadaşlar katılımınız için. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar herkese. Teşekkürler. Evet.